Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 37. Ayrım 22. Ağustos'ta Vera, cephedeki işinden salıveriliyor. Sersemlemiş bir halde, tek başlarına, sessiz gruplar halinde eve yürüyen binlerce kadından biri. Trenler hala çalışıyor. Fakat çoğu her zaman dolu ve sadece çok şanslı olanlar oturmaya ya da ayakta durmaya yetecek kadar yer bulabiliyor. Leningrad'ın çocuklarını bu sefer anneleriyle birlikte yeniden şehirden tahliye ediyorlar. Ama Vera artık hükümetine güvenmiyor ve bir daha tahliye emrine uymayacak. Vera daha geçen hafta çocuklarla dolu bir trenin Maga yakınlarında bombalandığını duydu. Bu belki doğru, belki değil. Umursamıyor. Doğru olabilir ve bu onun için yeterli. Kara toprağı kazarak ve saklanacak barınak arayarak geçirilen 2 aydan sonra Vera şimdi daha güçlü. Hiç görmediği kırsal bölgeden geçerek evine gitmesine yetecek kadar güçlü. Şansı olduğunda bir vagon ya da kamyon onu alıp gittiği yere kadar götürüyor. Ama şans Vera'nın asla güvenmediği bir şey ve Leningrad'a kalan yolun çoğunu yürüyor. Yolda askerlerle karşılaştığında Sasha'yı soruyor ama cevap alamıyor. Bu onu şaşırtmıyor. Nihayet Leningrad'a vardığında en az kendisi kadar değişmiş bir şehir buluyor. Pencereler karartılmış ve çapraz şekilde bantlar yapıştırılmış. Hendekler çimenleri ve çiçekleri yararak parklardan geçiyor. Baktığı her yerde tankların girişini engellemek için yapılmış, ejderha dişi adı verilen parçalanmış beton yığınları var. Bir hapishanenin çirkin, yanlış yere konulmuş demirleri gibi kocaman direkler şehrin sınırlarına çapraz bir şekilde yerleştirilmiş olarak duruyor. Ve askerler sıra halinde yürüyerek caddelerden geçiyor. Pek çoğu şimdiden Vera'nın kendisini hissettiği kadar umutsuz görünüyor. Bir cephede kaybettiler ve şimdi şehre daha yakın başka bir cepheye gidiyorlar. Vera şimdi içine yer eden aynı korkuyu askerlerin yorgun gözlerinde görüyor. Leningrad düşündükleri gibi geçilmez bir şehir değil. Almanlar yaklaşıyor. Nihayet Vera evinin bulunduğu cadde üzerinde duruyor ve başını kaldırıp apartman dairesine bakıyor. Karartılmış camlar dışında apartman dairesi her zamanki gibi görünüyor. Ön taraftaki ağaçlar bütünüyle yaz çiçekleri açmış ve gökyüzü bir kızıl gerdan yumurtası kadar mavi. Vera ilerlemeye korkarak orada dururken açlık ya da arzu kadar güçlü, onu titreten bir his vücudunu sarıyor. Bu his arkasını dönüp koşmak, bu korkunç gerçeği biraz daha uzun süre saklamak istiyor. Ama kaçmanın bir işe yaramayacağını biliyor. Bu yüzden derin bir nefes alıp dairesinin ön giriş kapısına gelinceye kadar adımlarını teker teker atarak ilerliyor. Vera'nın dokunuşuyla kapı açılıyor ve birdenbire yine her zamanki gibi küçük ve dağınık evinde. Kırık dökük mobilyalar ve pul pul kalkan boyalar hiç bu kadar güzel görünmemişti. Ve annesi orada. Rengi solmuş bir elbise giymiş, neredeyse bütün beyaz saçları yırtık pırtık bir başörtüsüyle örtülmüş, ocağın başında bir şeyler karıştırıyor. Vera içeri girdiğinde yavaşça dönüyor. Gülüşü yürek parçalayıcı. Daha kötüsü bu gülümsemenin kayboluş şekli ve yerini acıya bırakışı. Leo, anne! Diye çığlık atıyor. Hızlı ona koşuyor, oyuncaklar ellerinden düşüyor. Anya hemen onun arkasından geliyor ve kendilerini Vera'nın kollarına atıyorlar. O kadar güzel, o kadar temiz kokuyorlar ki. Leo'nun yanakları olgun erikler kadar yumuşak ve tatlı ve Vera onu yiyip bitirebilir. Vera titremeye ve ağlamaya başladığının farkına varmadan çok uzun bir süre sıkıca onlara sarılıyor. Anya onun yanağını silerek, ''Ağlama anne!'' diyor. ''Kelebek hala bende, onu kırmadım.'' Vera yavaşça onları bırakıp ayağa kalkıyor. Bir yaprak gibi titriyor ve mutfağın diğer tarafına, annesine bakarken ağlamamaya çalışıyor. Bu bakışta nihayet kendi çocukluğunun onun terk ettiğini hissediyor. Leo yanından geçerken ona bakarak, ''Olga teyze nerede?'' diye soruyor. Vera cevap veremiyor. Orada öylece duruyor. Vera'nın annesi sesinde sadece hafif bir titremeyle "Olga öldü," diyor. "O bu devletin bir kahramanı. Bizim Olga'mız ve biz onu böyle hatırlamalıyız." Ama annesi Vera'yı kollarına alıp o kadar sıkı sarılıyor ki ikisi de soluk alamıyor. Aralarında hatıraların tıpkı sudaki boya gibi hareket ettiği ve akışkan bir sessizlik var ve geri çekilip birbirlerine baktıklarında Vera anlıyor. Uzun bir süre değil, şiddetli acı üstesinden gelinebilecek bir hale gelinceye kadar bir daha Olga'dan bahsetmeyecekler. Annesi bir süre sonra, "Banyo yapmaya ihtiyacım var," diyor ve elindeki bandajların değiştirilmesi gerekiyor. "Bu yüzden benimle gel." Leningrad'a döndüğü ilk birkaç gün Vera'ya rüya gibi geliyor. Gündüzleri diğer kütüphane çalışanlarıyla birlikte taşınması için en değerli kitapları paketliyor. Vera kadar önemsiz bir çalışan kendini gerçekten birinci baskı bir Anna Karenina tutarken buluyor. Sayfalarının beklenmedik bir ağırlığı var ve sadece bir an için gözlerini kapatıyor. Karanlıkta Anna'nın mücevherler ve kürkler içinde olduğunu, karların içinde Kont Vronski'ye koştuğunu görüyor. Biri ismini öyle sert bir şekilde söylüyor ki neredeyse bu kıymetli kitabı düşürüyor. Hareket etmeye başlıyor, yüzü kızarıyor ve yere bakıyor. "Üzgünüm," diye mırıldanarak işe geri dönüyor. Hafta sonuna kadar 300 binden fazla şaheseri paketleyip güvenli bir yere yolladılar. Tavan arasını kum torbalarıyla doldurup diğer önemli eserleri Bodrum'a taşıdılar. Okuyucular için sadece en küçük odalar açık kalıncaya kadar bütün odalar birbiri ardına boşaltıldı ve üzerine tahta çakılıp kapatıldı. Vera'nın vardiyası bittiğinde bütün kutuları kaldırmaktan ve sürüklemekten omuzları ağrıyordu. Ama o gün için yapacak daha çok iş vardı. Eve gitmek yerine kalabalık, kamuflaj yapılmış caddelerde güçlükle ilerleyerek bulduğu ilk kuyruğa giriyor. Bu dükkanda ne satıldığını bilmiyor ve umursamıyor. Ekmekler karneyle satılmaya başladığından ve banka hesaplarından para çekmeye sınırlama getirildiğinden beri ne alabilirsen onu alıyorsun. Arkadaşları ve komşularının pek çoğu gibi Vera'nın da çok az parası var. Vera'nın yiyecek payı günde 400 gram ekmek ve ayda 600 gram yağ izin veriyor. Bununla yaşamlarını sürdürebilirler. Ama Vera sık sık yıllar önce verdiği bir kararı düşünüyor. Eğer şimdi ekmek fabrikasında çalışıyor olsaydı, ailesi daha iyi beslenecekti. Vera daha yüksek yiyecek payına sahip önemli bir işçi olacaktı. Saatlerce kuyrukta bekliyor. Akşam saat 10'u biraz geçe sıranın önüne geliyor. Kalan tek şey kavanoz kavanoz turşu ve Vera parasının yettiği ve taşıyabileceği miktar olan 3 kavanoz turşuyu alıyor. Apartman dairesinde annesini ve büyük annesini mutfak masasında otururken buluyor. Bir sigarayı aralarında paylaşıyorlar. Bugünlerde hepsi çok az konuşuyor. Vera hiçbir şey söylemeden yanlarından geçip çocuklarının yataklarına gidiyor. Eğilerek her ikisinin de yumuşak yanaklarını öpüyor. Bitkin ve acıkmış bir halde mutfağa geri dönüyor. Annesi onun için bir tabak soğuk kaşa. Dipnot 46. Arpa, buğday, yulaf gibi şeylerden yapılan bir çeşit kahvaltılık gevrek. Bırakmış. Büyük anne Vera oturduğunda, "Son nakliye aracı bugün gitti," diyor. Vera büyük annesine bakıyor. "Hala şehri boşaltıyorlar sanıyordum." Annesi başını sallıyor. "Biz karar veremedik ve şimdi bizim için karar verildi. Almanlar Maga'yı ele geçirdiler." Vera bunun ne anlama geldiğini biliyor. Bilmeseydi annesinin gözlerindeki ümitsiz bakışlar bunu anlatmak için yeterli olurdu. "Öyleyse..." Annesi bir nefes çekip sigarayı büyük annesine geri vererek, "Leningrad şimdi bir ada," diyor. "Ana karayla bağlantısı her yönden kesildi. Erzak yok." Vera, "Ne yapacağız?" diye soruyor. Büyük annesi. Yapmak mı? Diyor. Annesi sessizliğin içinde. Kış geliyor, diyor. Yiyeceği ve Burjikaya. Dipnot 47. Küçük bir tür soba. İhtiyacımız var. Yarın çocukları alıp pazar yerine gideceğim. Neyi takas edeceksin? Annesi. Evlilik yüzüğümü, diyor. Büyük annesi sigarayı söndürerek. Öyleyse başladı, diyor. Vera onların birbirlerine nasıl baktıklarını görüyor. Anne kız bunu bilmenin üzüntüsünü paylaşıyorlar. Bu onu korkutmasına rağmen rahatlatıyor da. Annesi ve onun annesi bunu daha önce de yaşadılar. Savaş, Peter'in şehri için yeni bir şey değil. Tıpkı daha önce yaptıkları gibi dikkatli ve akıllı olarak hayatta kalacaklar. Şehir uzun bir kuyruk haline geliyor. Her şey, özellikle de kibarlık ortadan kalkıyor. Yiyecek payları sürekli olarak azaltılıyor ve genellikle karne ile bile alınacak yiyecek yok. Diğer herkes gibi Vera da yorgun, aç ve korkuyor. Ekmek kuyruğuna girmek için sabah saat 4'te kalkıyor ve işten sonra şehrin millerce uzağındaki kırsal kesime yürüyerek bir litre vodkaya karşılık pörsümüş bir torba patates, artık ayaklarına küçük gelen bir çift çizmeye karşılık 453 gram domuz yağı için çiftçilerle takas yapıyor ve unutulmuş ne sebze bulabilirse onları kazıp çıkarıyor. Bunun güvenli olmadığını biliyor ama yapacak hiçbir şey yok. Artık yapılacak tek şey bu yiyecek arama işi. Artık hiç kimse kütüphaneye gitmiyor ama Vera işçilere verilen yiyecek payını kullanmaya devam edebilmek için orada çalışmak zorunda. Şimdi kırsal kesimden evine dönüyor. Hızla ilerliyor, gölgelere sığınıyor, değerli patates torbasını elbisesinin içinde doğmamış bir bebekmiş gibi saklıyor. Hava akını alarmı neredeyse boş caddelerde yüksek sesle çaldığında apartman dairesine bir milden daha az var. Alarm sustuğunda uçakların vızıltısını duyabiliyor, giderek yaklaşıyorlar. Yüksek sesli bir uğultu duyarak sol tarafında bulunan parktaki hendeklerden birine koşmaya başlıyor. Vera caddeyi bile geçemeden bir şey patlıyor. Gökten toprak ve moloz yağıyor, binalar birbiri ardına yıkılıyor. Ve sonra sessizlik. Vera yavaşça ayağa kalkıyor, bacakları titriyor. Patateslere bir şey olmamış. Sürünerek hendekten çıkıyor, üzerindeki tozları silkeleyerek eve koşuyor. Şehir yanıyor ve Vera'nın etrafında duman var. İnsanlar çığlık atıyor ve ağlıyorlar. Caddenin köşesini dönüyor ve oturduğu apartman binasını görüyor. Zarar görmemiş. Ama yandaki bina yıkılmış. Sadece yarısı kalmış. Binanın diğer tarafı üzerinde duman tüten, toz haline gelmiş bir enkaz yığını. Yaklaştıkça mükemmel durumda bir yemek odası görünüyor. Yeşil çiçek duvar kağıdı hala yerinde. Yemek için masa hala kurulu. Duvarda bir tablo var ama hiç insan yok. Vera orada dururken masanın tepesindeki avize titreyip düşüyor. Masanın üzerindeki tabaklara çarpıyor. Vera ailesini bodrum katında buluyor. Komşularla birlikte orada toplanmışlar. Tehlike geçti alarmı çaldığında yukarıya çıkıyor ve çocukları yatırıyorlar. Bu sadece başlangıç. Ertesi gün Vera, annesi ve çocuklarla birlikte pazar yerine gidip bir burzikayı arıyor. Annesi böyle bir soba olmadan kış geldiğinde sorun yaşayacaklarını söylüyor. Pazarın arkalarında genellikle Vera'nın asla görmek istemeyeceği türden insanlar tarafından işletilen bir dükkanda bir tane buluyorlar. Esmer, sarhoş adamlar ve hiç şüphesiz bir hafta önce sahip olmadıkları mücevherleri takan kadınlar. Vera çocuklarını yakınında tutuyor. Adamın vodka kokan nefesinin karşısında yüzünü buruşturmamaya çalışıyor. Adam ona yan gözle bakıp iki yana sallanarak "Bu sonuncusu," diyor. Annesi evlilik yüzüğünü çıkarıyor. Altın gün ışığında donuk bir şekilde parlıyor. Altın yüzüğüm var, diyor.
Adam, altın ne işe yarar?
Diye alaycı bir şekilde gülümseyerek. Annesi, savaş sonsuza dek sürmeyecek, diyor. Vera daha fazlası var. Paltosunu açıp içi beyaz şeker dolu bir kavanoz çıkarıyor. Adam beyaz şekere bakıyor. Şeker şimdi altın tozu gibi. Büyük annesi ya da annesi bunu çalıştıkları depodan çalmış olmalı. Adamın jambon büyüklüğündeki yumruğu uzanıyor, parmakları kavanozun etrafına sarılıyor ve onu geri çekiyor. Annesi yüzüğünün gitmiş olmasına, böyle bir adamın yüzüğüne sahip olmasına neredeyse hiç aldırmıyormuş gibi görünüyor. Dördü birlikte sobayı ve borusunu sürükleyerek apartman dairesine götürüyorlar. Çınlayan madeni sesler arasında yukarıya çekiyorlar. Soba yukarı çıkarılıp yerine yerleştiğinde borusu pencereden dışarı çıkıyor. Annesi ellerini çırpıyor. Öksürerek, "İşte hepsi bu kadar," diyor. Soba dökme demirden çıkıntı yapan bir çift çekmecesi olan küçük çirkin bir şey. Uzun metal bir boru sobadan çıkıyor, duvarın yanından yukarıya yöneliyor ve yeni açılmış bir delikten dışarı çıkıyor. Vera sobanın bir kadının evlilik yüzüğü kadar değerli olduğuna inanmakta zorlanıyor. Annesi yürüyüp yanından geçerken Vera usulca, "Bu şeker çok fazlaydı," diyor. Annesi duraklıyor. "Evet," diyor. "Şekeri bize büyük anne getirdi." Vera daha yakına sokularak, "Başı derde girebilir," diye fısıldıyor. Budayı ev depoları izleniyor. Neredeyse şehrin bütün yiyecek dükkanları orada. Ve ikiniz de işçisiniz. Eğer birinizin başı derde girerse... Annesi sert bir ifadeyle ona bakarak, "Evet," diyor. "Şimdi hala orada geç saate kadar çalışacak. O da en son o çıkacak. Ama..." Annesi yine öksürerek, "Henüz bilmiyorsun," diyor. Bu, Vera'nın tuhaf bir biçimde çamurlu nehirleri ve sıcak havayı düşünmesine neden olan kuru, hararetli bir ses. "İyi misin anne?" "Ben iyiyim. Sadece bombalamalar yüzünden, havada olan tozlar yüzünden." Vera daha cevap vermeden ya da ne söyleyeceğini bile düşünmeden hava akını alarmı çalıyor. Vera, "Çocuklar!" diye bağırıyor. "Çabuk gelin!" Vera duvardan paltolarını alıp çocuklarını sıkıca giydiriyor. Leo sızlanarak, "Bodrum'a gitmek istemiyorum," diyor. "Orası kötü kokuyor." Anya, "Kötü kokan Bayan Nevski," diyor ve asık suratı biraz gülümsemeyle aydınlanıyor. Leo kıkırdıyor. "O lahana gibi kokuyor." Vera yavruları için bu çocukluğun ne kadar süreceğini merak ederek, "Susun," diyor. Leo'nun paltosunun düğmelerini ilikliyor ve elini tutuyor. Komşular merdivenlerden inmek için koridorda çoktan sıraya girmiş. Hepsinin yüzünde korkunun ve boyun eğmişliğin bir karışımı olan aynı bakış var. Hiç kimse gerçekten bodrum katında olmanın binayı üzerine bomba düşmesinden kurtaracağına inanmıyor. Ama böyle bir zamanda başka bir kurtuluş yok. Bu yüzden gidiyorlar. Vera çocukların her birini öpüyor. Sırayla sımsıkı kucaklayıp annesine veriyor. Ailesi ve komşular kendilerini kurtarmak için bodruma giderlerken Vera yukarıya çıkıyor. Güçlükle nefes alarak kirli, karanlık merdivenlerden yukarı koşuyor ve düz, her yerine çöp dağılmış olan çatıya çıkıyor. Bir çift uzun demir maşa ve kum dolu birkaç kova duvarının yanında yerinde duruyor. Buradan doğuya doğru Leningrad'ın her tarafını görebiliyor. Uzakta uçaklar var. Daha önceki gibi bir iki tane değil, düzinelerce. Başlangıçta uçaklar siyah nokta gibi şehrin üzerinde dolaşan kocaman baraj balonlarının arasına kaçmışlar. Ama kısa süre içinde uçakların parlak pervanelerini ve kuyruklarındaki detayları görebiliyor. Bombalar yağmur damlaları gibi düşüyor, peşlerinde duman kütleleri ve ani alevler. Tepede bir uçak var. 37. ayrımın sonu. Sayfa no 401. Devamı 38. ayrımda.